Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Mehmet Pekcan var. Nasılsın
Mehmet abi? Merhaba Murat. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 12-17 Şubat arasında konuşacağız. Evet. 7 numaralı gündem. Yine bir etkinlik haberi.
Evet. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Gelecek Zirvesi 2018'i düzenliyor. Bir 15 gün var. 3 Mart'ta Eskişehir'de gerçekleşecek. Ben de orada olacağım. Katılımcılar, konuşmacılar arasında. Başka tanıdık isimler de var. Kayıt için bir online form var. Kayıt olmak gerekiyor önceden dışarıdan geleceksen. Linkini verdik açıklama kısmında. Oradan değerlendirsinler. 3 Mart'ta.
3 Mart'ta.
Daha başka üniversite etkinlikleri de var önümüzde. Hani biz çok erken haber vermek istemiyoruz çünkü anlamı kalmıyor.
Evet.
Ama önümüzdeki haftalarda bu duyurular devam edecek. Bize haberi gelenleri haber veriyoruz tabii ki.
Tabii ki.
Onu da belirtelim.
Peki. Şimdi geçtiğimiz hafta gündemi çok meşgul eden soy ağacı uygulaması vardı.
Hani devlet sitesinde Türkiye Gov.tr'ye başladı.
Başladı, sonra çöktü, olmadı, tekrar geri geleceklerdi. Bu hafta tekrar düzeltilip devreye alınmış.
Evet, gerçek zamanlı olarak vermiyor. Bir süre sonra hazırlıyor verileri. Evet. O sayede yükü
azaltmışlar.
Hani kaldırma yoluna gitmişler. Akıllıca, kötü bir şey değil.
Baktım
çalışıyor. Bir SMS geliyor, telefonunu devlete kaydettirdiysen bir süre sonra SMS geliyor hazır bilgiler diye gidiyorsun. Tabii hiçbir yönlendirme falan yok, bilgiler hazır diyor. Nerede? Yani gidiyorsun yine orada aynı menüye tıklıyorsun, açılıyor. Oradan alıyorsun, çalışıyor o şekilde yani. Print edebiliyorsun
ben falan. Ben de birçok insanda olduğu gibi bende de şubeye gelin diyor. Üretilememektedir
o,
diyor.
Kimi, o neden bilmiyorum. Bazı kişilerde şubeye gelin diyor. Bazı kişilerde bazı ortak, geçmişte ortak bir iki nokta var. Hani tartışmalı biraz. Mesela çok fazla kişinin geçmişinde Kafkasya göçmeni gözüküyor. Hani normalin üzerinde bir oranda. Hani beklemeyeceğin kadar çok oranda falan. Bilemiyorum. Bence çok eski verilere çok da kıymet vermek doğru mu? Hani güvenmek doğru mu? Bilemiyorum. Ama hani bildiğin kısmı teyit etmek güzel.
Bak geçen hafta söylemiştim. Bunun dedim hani uygulaması çıkar kesin. Millet seni toplar insanların elinden hani size böyle göstereceğiz
falan diye. Görselleştirelim falan diye.
Ufak ufak öyle şeyler başlamış çıkmaya.
Artık kendisi bilecek kullanıcılar. O bütün verileri birilerine yüklemek, submit etmek ne kadar doğru. Hatta bazıları tüm tamamını alıp internete hani sosyal ağlara koyuyor. Hani şey kısmına hiç girmiyorum. Bana ne? Kısmına hiç girmiyorum. Ne kadar onu yükleyen için ne kadar akıllıca bir hareket bu. Bu veri paketini böyle sunmak. Artık kendileri takdir edecekler Murat. Çünkü bunların risklerini anlatıyorsun. Seni suçluyorlar. Hani korkuttunuz, şey yaptınız, hiçbir şey olmaz falan. Olmazsa yükle kaçım, ne yapayım yani. Söylenecek bir şey yok. İsteyen yüklesin. Sonuçları beraber izleyelim.
Evet. Evet. Yani koca güvenlik sistemleri anne kızlık soyadıyla aşılabilen şeyler. Sen her şeyi koyuyorsun oraya.
Ya zaten acayip bir güvenlik sistemi o anne kızlık adına dayanan sistem. Sonuçta dayın geliyor, bitiriyor seni bir anda.
Doğru.
O kadar eğreti bir sistem. Şimdi bir de bu çıktı. Artık o verileri isteyen istediği gibi değerlendirsin.
Ama bir yandan da gerek yokmuş yani tabii. Zaten SGK elindeki verileri satmış.
Ya bu eski konu da eski şimdi konu da. Bunun satıldığının inkar ediliyordu.
Ediliyordu artık edilecek tarafı kalmadı.
Edilecek tarafı kalmadı. SGK bütün sağlık verilerini, insanların verilerini özel bir firmaya
65 bin TL'ye satmış.
65 bin liraya satmış. Tabii o firma ne yaptı artık onları bilmiyorum ama... Telefon hiç durmuyor mesajlardan, şeylerden, saçma sapan aramalardan, işte bu yüzden durmuyor. Yani tabii ki bizim işte o verilerinizi sosyal ağa yüklemeyin falan dediğimiz aslında saflık.
Tabii.
Suyun başını tutanlar suyun başını tutmuş. Sırf bu SGK'nın, SGK tabii sağlık verilerini satıyor. Daha özelleşmiş bir şey, daha değerli.
Daha değerli.
Ama bu Türk insanının zaten database'i şeyi... Söyleyeyim, kimde var? Avukatlarda var. Bugün her avukat kendisi offline, kendi makinesinde Türkiye nüfusu üzerinde arama yapabiliyor. Çünkü devletin resmi kanallarına başvurmak zaman gerektiren bir şey. Herkese o Türk insanının TC kimlik numaraları bilmem nesine veri tabanı bir şekilde sızmış. Dediğim gibi yani mutlaka avukat arkadaşlar vardır bizi izleyen. Bilmiyorum, belki demek istemez hani öyle bir şey var diye ya da yok der falan. Ama ben kendi çevremde biliyorum. Herkes de böyle mi bilemem. Hı-hı. Avukatlarda zaten Türk insanının database'i var. Çünkü alacak takibi falan yapacak. Dava gelmiş. Şimdi devlete başvursa o tamam sonuç alır ama hı-hı, uzun sürecek.
Benim de icra takibi yapan avukat arkadaşlarım da var.
Var tabii ki. Kendileri lokal kendi bilgisayarlarında arayabiliyorlar. Hı-hı. Türk nüfusu üzerinde araştırma yapabiliyorlar.
Ki daha 1000 tane haber yaptık abi muhtarlardan kaç kere bilgisayarlar çalındı.
Tabii ki.
Oldu,
tabii,
oldu,
ki
nüfus,
tabii ki.
Şeyler.
Tabii ki.
Oy bilgileri bilmem
ama
ne çalındı.
Ama tabii bunların olması senin güvenliği, temel güvenlik önlemlerini camdan atmanı gerektirmez.
Tabii ki.
Sen yine kendin verilerini kendince savunacaksın, koruyacaksın. Ha, arada böyle yükü kökten götürenler olacak. Ne yapalım?
Evet. Bir yandan yine güvenlikle ilgili bir haber. Google Temmuz 2018'den itibaren, yani bu sene Temmuz'dan bu itibaren sene. HTTPS olmayan siteleri güvensiz ilan evet edecekmiş.
Bilmiyorum, bu birazcık iş güzellik. Çünkü her site interaktif bir şey değil ki. Bazı site koyarsın, adamı ne bileyim işte eskiden bütün web siteleri böyleydi. Her siteye üye müye olunmuyordu ki, adam kendine kişisel web sitesi diye yapardı. Çocuğunun resmini koyar, köpeğinin resmini koyar, oraya Mickey Mouse şey animasyon gif'i koyar falan. Şimdi bu sitede mi güvensiz olacak? Benden evet bir data gitmiyor bu siteye kardeşim. Tamam şey diyebilirsin hani bu siteyle senin arandaki iletişim şifresiz olduğu için dinlenebilir. Okey de bu zaten halka açık bir web sitesi ve benden buraya bir şey, ben üye olmayacağım, login account'uma girmeyeceğim, şey etmeyeceğim. Hani bunu da güvensiz, hı-hı, bilmiyorum yani gereksiz insanlarda şey olacak. Bu çünkü mesela senin orada Mickey fare resimleri paylaştığın siteye gelen adama öyle ünlem işaretleri falan çıkacak, hı-hı, işte bu site güvensiz diye. Adam da korkuyla kapatacak tarayıcıyı.
Evet.
Sonra da sana mail atacak ya da işte sağda solda konuşacak. Onun sitesine girdim. Güvensizmiş, saldırıyormuş, bilmem neymiş diye konuşacak. Bu, yani Google bu konuda biraz işgüzarlık yapıyor. Tamam, Google şey istiyor. Bütün web siteleri HTTPS olsun ki işte hiçbir şey, devlet kurumları bilmem ne. Bu bir web sitesiyle o siteyi ziyaret eden arasındaki trafiği kimse dinleyemesin, hı-hı, istiyor. Bu güzel. Ama işte bu şekilde böyle güvensiz olarak gösterme falan gibi uygulamalar mutlaka baş ağrıtacaktır ve bazı masum insanların üzülmesine neden olacaktır.
Bir yandan da böyle zorlamazsan geçmiyorlar.
Zorlamazsan geçilmiyor tabii ama bilemiyorum.
Zaten bu HTTPS olayı hani yeni bir şey değil. İsteyen her zaman yapabilirdi ama işte tabii o istenen seviyeye hiçbir zaman ulaşmadığı için böyle zorluyorlar.
Ya ben Mickey Fare antolojisi sistemi şey yapmak istemiyorum. Hani şifre mifre bilmem ne. Çünkü yok öyle bir şey. Dediğim gibi. Ha, peki mecburen olacaksa olacak.
Google görsel arama sisteminde değişikliklere gitti. Ve hani kullanıcı açısından
evet
değil. İyi bir şey değil. Şöyle ki.
Bütün haftadır bununla uğraşıyoruz.
Zaten Getty Image'da onların arasında bir dava varmış. Hani onları şikayet ediyorlarmış. Ya bu adamlar Google arama sonuçlarından bizim fotoğrafların çalınmasını böyle diyorlar. Kolaylaştırıyor.
Ya şimdi şöyle, Getty dünyanın en büyük fotoğraf ajanslarından birisi.
Evet.
Bilmiyorum tabiri doğru mu kullandım.
Doğru söyledim.
Hatta izleyenler, dinleyenler de bilirler. Bazen aratırsın fotoğraf çıkar üzerinde Getty Images evet falan diye yazı olur. Şimdi diyor ki Getty, ben diyor bu fotoğrafımı böyle koyup, çünkü o fotoğrafı satıyor Getty.
Evet.
Gidiyorsun, alıyorsun. Diyor ki ya Google arama sonuçlarında çıkıyor diyor. Oradan da diyor işte o resme search by image, görseli ara yapıyorlar. O fotoğrafın üzerinde Getty yazısı olmayanını buluyorlar, kullanıyorlar diyor. Ve çok büyük bir firma Google üzerinde öyle bir baskı yarattı, dava etti, mava etti. Google şimdi bir Getty'nin gönlü olsun diye bütün görsel arama sistemini, hı hı, değiştirdi. Ne oldu? Bunu bu haftanın ortasında bazı kullanıcılara, yani ben o kullanıcı oluyorum, yansıdı. Bir anda Android'de widget'tan arama yaptığında ya da Google uygulamasından arama yaptığında View Original, görselin kendisi, fotoğrafı göster seçeneği yok oldu. Search by Image, görselle ara, menüdeki bu seçenekler yok oldu. Ne oluyor ya falan diye hani aramaya başladık. Benim bütün haftam bununla gitti açıkçası. 3 gün bilmem ne uğraş, internette böyle bir şey yok. Çok 5 sene önce falan bazı kişilerin başına gelmiş, bir sonuca bağlamamışlar falan. Yok keşi boşalt, yok telefonu formatla, bilmem ne onu yap, bunu yap, düzelmiyor. Bugün duyurusunu yaptı beyefendiler. 3 gün önce, 4 gün önce yaptıkları uygulamanın duyurusunu bugün yaptılar. Onu kaldırdık biz. Şimdi artık sadece artık mobilde de değil, Google'da görsel aramada artık bu fotoğrafın hani orijinalini göster. Yok. Masa üstünde de yok artık. Search by Image'de menüden gitmiş. Fotoğrafa sağ tıklarsan falan hala duruyor. Tahminim o da belki gözden kaçmıştır, kalkacaktır. Bilemiyorum, bu kullanıcı açısından kesinlikle bir gerileme.
%100.
Benim çalışma şeklim, internette bir şeyler arama şeklim tamamen bozuldu şu anda. Ben çünkü fotoğrafı buluyordum, orijinalini göster diyordum. Sonra da lazım bir şeyse kaydediyordum. Ya da görselle ara diyordum. Ve bundan bir gelir de sağlamıyordum. O fotoğrafları kimseye sattığım yoktu. Web sitem bile yok onları koyacak. Benim şu anda bir kullanıcı olarak ben zarardayım.
Kesinlikle.
Benim hayatım geriye gitti.
Öyle.
Yaşam kalitem düştü bir anda. Hayır, ben bugün Google'ın o bir search liaison diye şeyini de yapmış. Bir hani temsilcisi falan gibi bir Twitter account'u var. Oraya mesaj da attım. Kardeşim, değişiklik yapacaksanız önce duyurun, sonra yapın. Önce değişikliği yapıyorsun, sonra duyuruyorsun. Ben 3 gündür bunu çözmeye çalışıyorum.
Şahidim.
En az 4 saat 5 saatim gitti.
Evet.
Bunun şey ne?
Hepimiz seferber olduk, telefonlara tek tek bakıyoruz. Şimdi birinde oluyor, birinde olmuyor.
Evet, ofiste ben de değil. Ben bunu dile getirince başkaları da fark etti ofisteki. Bazı cihazlarda bu menü seçenekleri var, bazı cihazlarda yok. 3 gün, 4 gün bununla uğraştık. En az dediğim gibi benim 4 saat, 5 saat zamanım gitti bunu araştırmaya ve çözmeye, çabalamaya. Tabii bunu dile getirdiğim için bir sürü kişi de araştırdı. Bir sürü öneri geldi. Yok live feed'i kapat, şunu kapat falan, hiçbiri etki etmiyor. Cuma günü bakıyorsun Google lütfedip açıklama yapıyor. Bu ne ya? Bu ne sorumsuzluk? Bu ne şaklabanlık?
Doğru.
Önce açıklarsın, sonra uygularsın. Ya aptal herifler yani, hiç Google'dan alışmadığımız davranışlar. İyice güçlendikçe, tekel haline geldikçe demek ki sorumsuzlaşıyorlar.
Bir yandan da şeymiş efendim, hani bundan sonra şimdi o fotoğrafa hiç mi ulaşamayacaksın? Ulaşacaksın tabii ama kaynak siteye gideceksin. Onu istiyor.
Tamam, okey, hak veriyorum. Çünkü sen Google aramalardan bir fotoğraf bulup oradan bu eski yöntemle fotoğrafı aldığında o fotoğrafı host eden, bulunduran, yayınlayan siteye hiç uğramıyorsun. Uğramadan üstelik adamın kaynağını kullanıyorsun. O fotoğrafı oradan tek çekiyorsun. Adamın bant genişliğini kullanıyorsun. Ve o siteye hiç uğramayıp hiç işte reklamını bilmem nesini görmüyorsun. Fakat bu okey, %100 haklı bir şey. Fakat site sahibiysen o zaman Google'ı bunu şey yapacaksın. O fotoğrafa erişmeyi, hot link dediğiniz doğrudan erişmeyi engellemenin yolu var 20 yıldır. O zaman sen de bundan rahatsız bir site sahibiysen olabilirsin, %100 haklısın. Engelleyeceksin o zaman kardeşim. Hani burada da site sahiplerinin şu şeyi var. Hem hani Google'dan birileri gelsin ama şeyde olmasın, bana hiçbir yükü olmasın, sadece gelsin. O zaman lütfen çok basit HD Access dosyasına ekleyeceğin bir iki satırla onu engelliyorsun.
Ya da
engelle kardeşim.
Filigran atıyorsun, kullanılmasını istemiyorsun.
Öyle. Tamam, kimse içeriğinin ya da işte bant genişliğinin, çünkü hosting parayla, öyle 10 dolar sınırsız falan da değil. Adam gibi hosting çok para. O fotoğrafın benim ekranıma gelmesi, o fotoğrafı bulunduran adam için bir maliyet.
Öyle.
Çok küçük de olsa bir maliyet. Bunu bana sağlamak zorunda değil adam. Buna hak veriyorum. Ama ben de kullanıcıyım. Ben de hani her şeyin kazığın hep ucu bana yönelik olmamalı yani.
Doğru. Tabii şey, bu şuna engel değil. Yine tarayıcınıza göre sağ tıkla başka
sitesine
sayfada
gideceksin. İşte, ya da şey yap. O sitede 50 bin tane pop-up açılacak. pilinize virüs bulaştılar olacak bilmem ne. O fotoğrafa erişmek için mücadele edip erişeceksin. Dünya yıkılmadı sonuçta. Ama şu anda bundan şikayet eden tek ben de değilim. Bak orada link dedim. BBC'nin bir hatta BBC'nin haberi var, yazısı var. Bence bir orta yol bulunacak. Çünkü şu andaki uygulama biraz fazla biz tüketiciye, kullanıcıya fazla zulmediyor.
Aynen öyle.
Bence bir şey, tamam Google komple eski sisteme dönmeyecektir. Ama bence şu andaki de olmayacak. Önümüzdeki hafta görürsün, bir ara yol bence gelişecek.
Şey olamaz mı?
Ha şey çıkmış. Hemen tabii extension yazanlar falan çıkmış. Olabilir tabii ki, o şekilde de aşılabilir sorun.
Yani Getty'nin görsellerinin kullanılmasını engelleyerek bir şey
ya,
yapamaz mı?
Ya komple at Getty'yi şeyden işte, olsun gitsin ya, o Images'dan at. Onu diyorum. Tamam hani Images'ın çok büyük bir kısmı yok olur ama.
Eşiri olsun. De zaten öyle.
Zaten kimin ne işine yarıyor? Üzerinde şey var. Filigran var. Zaten basın o Getty'ye falan abone oluyor genelde. Tabii. Onları kullanmak için. Ya da işte alıyor. Fotoğrafın parasını verip alıyor. Çoğu bir haber kuruluşuysan haber ajanslarına abonesin. O foto, o görseller sana geliyor zaten. Ucuz bir abonelik de değil bu. Biz de sen, ben, hani ben stok foto tabir edilen fotoğraf satın aldım geçmişte dergilere çalışırken. Bazen gerekiyordu.
Biz alıyoruz.
Çünkü dergi İstiyor senden işte ne bileyim kulaklıkla müzik dinleyen kız resmi bul. Yok. Hani bir de serbestçe kullanabileceksin. Kimseye ait olmayacak. Ne yapıyorsun? Öyle stok, iStock fotodan falan. Çok pahalı da değil. Parasını veriyorsun, alıyorsun. Hatta bundan geçimini sağlayan arkadaşlarımız da var. Bu bir sektör. Getty'de o işin büyüğü. Hı hı. Bilemiyorum. Bu BBC'nin haberini İngilizce tabii ki okuyabilen arkadaşlar mutlaka onu da okuyup değerlendirsin yorumunu. Evet. Bu herkes de bugün başladı.
Evet.
Bana 4 gün önce başladı ama her zaman her zaman önce biz tokatlayacağız.
Samsung önemli projelerini yöneten bir ismini Google'a kaptırmış. Bu kişi de şey hani en son Bixby işi için çalışıyormuş. Ama hani daha öncesi var, Samsung Pay, işte Knox, çok önemli işlerinin altında bu adamın imzası varmış. In Yong Re adı da. Google'a geçmiş.
Bixby zaten pek Samsung'a bir şey katıyor mu? Bilemiyorum.
Valla benim yapmak istediğim ilk şey bir Samsung telefonu aldım. O Bixby kapansın. Hani hiç görmek istemiyorum onu.
Evet. Ama bir yandan da Bixby Samsung o kadar çok derine entegre ediyor ki kapattığın zaman, disable ettiğin zaman normal çalışacak mı her şey, ondan emin olamıyorsun. Bakalım, Bixby bayağı bir şey istiyor. Geliştirme istiyor. Çok. Özen istiyor Samsung tarafından.
Apple'dan bir haber var. Apple'ın HomePod
bu haftanın cihazı gündemiydi.
Evet, özellikleriyle değil ama evet, durduğu zemine verdiği hasarla.
Evet, bir altında bir işte kaymasın diye silikon bir taban var zannedersem, anladığım kadarıyla. Ahşap cilalı yüzeylerde bir leke bırakıyormuş.
Evet, bayağı da sağlam bir leke bırakıyor yani, öyle az bir şey değil.
Ortaya çıktı, işte şey tartışılıyor. Bu hani bir tek bunda değil. Bu ayak olan her cihazda o leke oluyor. Genelde Apple'da hep şey olur ya, hani telefon çekmediğinde bile siz yanlış tutuyorsunuz, tutmayı bilmiyorsunuz demişti rahmetli yıllar önce. O Apple'ın hayata bakışı. Biz üründe sorun olduğunda sende sorun vardır ya da hepsinde zaten vardır. Burada da dendi ki hep bu ayaklarda hep olur. Bu. Yani bu ürüne sahipsen oraya bir kağıt kes, bir kağıt parçası koy ya da bardak altlığı falan varsa biraz büyükçe onu koy, geç. Ama böyle bir şey var. Ne olacak? Bir sonraki sürümünde o ayağın maddesi değişir mi? Ya da bir altlık falan mı icat ederler? Ya da bilmem kaç dolardan Apple Store'da ona koruma altlığı mı satmaya başlarlar, bilemiyorum.
Tabii şu var hani, Apple şey diyor, hepsinde bu tarz ayak kullanan hepsinde olur diyor ama bunu demek ki sen bunu biliyorsun, bari uyar.
İşte zaten mesela linklediğimiz haberde de öyle demişler. Ya hani 2000 yıl önce kadar diyorlar kullanıcı kılavuzu diye bir şey icat edildi. Çünkü hakikaten bir Yunanistan'da bulunmuş bir saat var. Denizde bulunmuş karmaşık bir mekanizma var. Onun kullanıcı kılavuzu varmış üzerinde yazılmış. Diyor ki hani adamlar milattan önce 2000 mi 2000 şimdiden 2000 mi bilemiyorum. Önce kullanıcı kılavuzu diye bir şey icat edilmişti. Bunu uygulasanız böyle bir şey olmaz diye yorum getirmişler. Bizim yorumumuz değil bu. Verge mü? Sitenin yorumu.
Bakayım nereden almışız? Extreme Tech'ten.
Öyle bir yorum getirmişler. Eğlenceli olmuş.
Microsoft.
Ya şimdi şu da var Murat. Onu şey yazsan o da olay olacak. Kutu aldın pahalı bir ürün.
Evet.
Yeni 2018 model bir ürün. Açtın kutusunu açtın. İçinden yazı, uyarı, tahtaya koyma. Bu sefer de o haber olacak. O tartışılacak. Birisi mutlaka koyacak. Aa bak iz bıraktı diyecek falan filan. Neresinden baksan sorun bir durum. Evet,
demek ki abi o malzeme neyse ondan kurtululması gerekiyor. Hani
herhalde yani yapan. herhalde.
Microsoft spektral açığını derleyici düzeyinde engellemeye çalışıyormuş. Evet.
Bu sene, bu hafta bir de Meltdown Prime.
Ha bir de o çıktı başımıza.
Spectre
evet.
Prime gibi bunun varyasyonları çıktı. Mesele bitmedi yani. Bitmiyor. Hala sürüyor. Microsoft da direkt derleyiciye eklemiş. Şeyse senin yazdığın program çalışırken önce işlemcisi ne diye bunun bakıyor. Eğer sorunlu işlemcilerden birinde çalıştığını fark ederse bu dallanma tahminini, işte branch prediction'ı falan kullanmıyor, disable ediyor. Tabii ki o performans bir anda darbeyi yiyor. Bu da artık işte daha derleyici düzeyinde bir yaklaşım. Bilemiyorum neler göreceğiz daha.
Valla Levent abi benim sistemim bayağı eskidi. Hani hatta bu sene acaba güncellesem mi diyordum. Beni şu an engelliyor bu durum. Ben niye?
Çünkü alabileceğin bir işlemci yok.
Evet. Yok yani niye alayım ki?
Alabileceğin bir işlemci yok.
Paramla bu sefer gidip bile isteye o işlemciyi almış olacağım çünkü evet. Şu anki satılanları.
Evet. Şu anda herkes çok şaşırmış, çok mutsuz durumda. Böyle aptalca bir duruma bilişim sektörü hiç düşmemişti.
Evet, kesinlikle. Windows 10 yüksek performans modu özelliği kazanacakmış.
Evet, bu ne bir yandan bu? Yüzde bilmem kaç performans gitti. Şimdi de ultra performans modu. Şimdi Windows'un içinde güç planları var.
Doğru.
Balanced, high performance, işte high battery, maksimum battery falan filan. Bir de onların içine ultra high performance mı ne gelecekmiş? Bütün sistemdeki güç tasarrufu ile ilgili bütün özellikleri disable ediyor. Böyle bir şey gelecekmiş. Hani şey de belki işe yarayabilir. Ne bileyim benchmark yarışmalarında yüksek puan almak için uğraşmada işe yarar elbette.
Sen kullanır mısın?
Ya şimdi bu yüksek performans moduna bile zaten şimdi ultra'yı bırak. Normalde yüksek performans moduna bilgisayarı otomatik olarak geçirirsen ya otomatik olarak değil elle geçirirsen işlemci hiçbir zaman o alt hızlara falan düşmüyor. Kaç gigahertz ise hızı hep onda kalıyor. Bu birazcık güç tüketimini ve sıcaklığı etkiliyor. Ben normalde bu high performance modunu zaten kullanmıyorum. Balanslı, dengeli de bırakıyorum. Ve şey de yaptım. Tabii ki bunu takıntılı birisi olarak günlerce bunun testini yaptım. High performance'ı kullanmanın büyük bir gözle görülür bir farkı yok. Hı-hı. Ya da en azından şunu söyleyeyim. Değecek bir farkı yok. Çoğu zaman performans aynı. Hatta high performance'a geçince performansın düştüğü bile oluyor. Yani minik farklarla. İlla ki yükselecek diye bir şey yok. Tamam hani yok SSD benchmarkında high performance'da yapınca daha yüksek çıkıyor. Saniyede işlem sayısı. Doğru. Ama değecek gibi aradaki işlemcinin fanının bas bas bağırmasını karşılayacak kadar değil. Bence.
Sen öyle diyorsan öyledir. Levent.
Bir de ultra şey çıktı. Game mode çıktı geçtiğimiz aylarda biliyorsun. Bir şeye yarıyor mu? Yine aynı şekilde. Belli değil. Ya tabii ki şöyle bir şey var. Bu performans, senin almak istediğin performans, hele ki oyun performansı makinenin hardware'ına bağlı. Oyun performansı tamamıyla ekran kartına bağlı. Sen Windows'ta yapacağın numaralarla falan bir şeyler elde edersin ama genelde o hiçbir zaman virgülün solundaki ya. Haneleri etkilemiyor. Virgülün evet. sağında kalıyor.
Aynen yani. Öyle. Ya şey de öyledir ya işte hani bazı işlemcilerde tamam da hani gidiyorsun işte bilmem kaç megahertz RAM alıyorsun. Evet. Tamam benchmark'ta da görüyorsun hakikaten arttı da
evet. günlük hayatında şey değişmiyor.
Bir şey olmuyor işte.
Hele oyunda kare sayısı değişmiyor. Ha, bellek testinde evet değişiyor. Ama o kadar. O yüzden hep söyledik belleğin hızlısını alacağına çok
çoğunu al.
Evet. Daha çok belleğin olsun. Tamam hani en kötüsünü de alma ama ortalama bir şey al çok hı-hı. al.
Maalesef RAM fiyatları hala yüksek.
SSD fiyatları da artmış.
İçinde bellek olan her şey
neyin fiyatı artıyor. Artmadı ki. O zaman bilgisayar toplamak daha da zor. Zaten kurmur konusuna girmiyorum. O bizim her zaman kalemizde gol. Bir de her şeyin fiyatı arttı. Bilgisayar iyice erişilmez bir hale geldi.
Yani yüksek performanslı bir bilgisayar. Hani belki ucuzlarını toplarsın yine belki de biraz.
O da işte mutsuzluk oluyor. Yani insanlar hayal ettikleri, okudukları, gördükleri şeyleri alamayınca mutsuzluk oluyor.
İşte ekran kartı alamayacağım, o zaman Apo alayım, oynayayım 720p'de.
Ama işte bilgisayar da bir ya. Kahır kaynağı haline gelmemeli. Yani çok da bir şey istemiyoruz. Tamam 1080 pahalı, 1080 Ti pahalı. Bende de yok 1080. Ama bari bir 1060'ı alabilsin insanlar ya. Hani 1070'i hadi süper lüks diye onu şey yapalım.
Abi insanın şey rahatsız ediyor. Bu kartlar bir senedir ortalarda ve eski fiyatlarını biliyoruz. Şimdiki fiyatını görünce onun o fiyatı onun olmadığını biliyorsun. Evet. Bile isteye insan alamıyor tabii parası da olsa. Evet. Çok insan hiç düşünmediği halde benim etrafımda PlayStation almaya başladı bu aralar. İkinci el, ikinci el ya da işte ilk pro olmasın, dört olsun, idare etsin şu şeyi geçirelim süreyi.
Çünkü bakıyor oyun aşağı yukarı aynı oyun. Hani büyüteçle ekranı incelersen tamam. Ama ekran karşısında geçirdiğin deneyim aşağı yukarı aynı şey. Hı. Var alınabiliyor.
Evet.
Bin bile PlayStation satıyor.
Tabii.
İşte alıyor konsol. Daha oyunlar pahalı mı? Pahalı evet.
Oyun pahalı.
Ama beklersen... adam diyor ki zaten hani o kadar haftada 3 tane oyun bitirmiyorum ben.
Evet.
Alayım diyor. Geçiyor. Var. Bu şey işi konsol işinin Türkiye'de yayılması... Böyle oldu ilginçtir ki.
Evet.
Mecburiyetten oldu.
Mecburiyetten oldu. Yine bilgisayarın içinden çıkmayalım. PC Express alternatiflerinden Gen Z,
Z.
ara birimin özellikleri yayınlanmış. Evet.
Bu sadece PC Express'in yerine geçecek bir şey değil.
Evet.
Bu işlemci bellek arası hatta iki işlemcinin birbiriyle arası bağlantıyı da karşılamak iddiasında bir veri yolu. PC Express 3.0'da kaldı.
Kaldı.
Bir gelişme yok, bir şey yok. Tamam, kağıt üzerinde bir şeyler yapılıyor da ufukta bir şey gözükmüyor. Bir sonraki ara birim PC Express olmayacak belki de. Bir sürü ara birim girişimi yarışıyor şu anda. Birisi de bu Gen Z, daha önce ben duymamıştım. Hı hı. Çok yüksek hızlarda bilgisayar içindeki bütün bağlantıları karşılayabilmek iddiasında. Ama bilemiyorum çünkü mesela bu Gen Z'nin de tabii ki bunları genelde hep kurullar,
tabii.
konsorsiyumlar oluşturuyor. Burada da sektörün bütün önemli isimleri var. Intel yok.
Hmm.
Şimdi Intel olmayınca
tamam, hiç geçelim
ki, abi. Belli ki şey bunu Intel başkasının şeyini kullanmaz. Belli ki Intel kendisi bir şey kullanacak. Intel bastırdı mı da herkes... He diyecek. Genelde evet. böyle oluyor. Intel'in olma, Nvidia da yok galiba.
Abi Intel dedin bitti zaten o zaman.
Evet, Intel bu her firma var. Intel bu firmalığın arasında değil. Nvidia da yokmuş. Yok. Nvidia şey değil. Nvidia bu konuda tek başına standart belirleyecek falan güçte değil ama Intel oyunu bozabilir.
Evet.
Bilemiyoruz. Bakalım. Ne olacak? PC Express...
Her şey bu da başa bela şimdi. Yine Intel başka yoldan gider. Diğerleri başka yoldan giderse yine bize yarayacak.
Yok Intel ne giderse biliyorsun. Yo, tabii. Genelde şey olur. Kabul edilir.
İnternet yayını, salon ziyaretçilerinden kripto para desteği evet, istiyor.
Eğer bannerları önlüyorlarsa, reklamları kapatmışlarsa Diyor ki o zaman diyor şu şey çalışsın, JavaScript ile de bu kripto para üretilebiliyor falan konusu çıktı ya. Hani onu çalıştır bize 3-5 faydan olsun diyor. Öyle bir girişim yapmışlar. Çok bir gelir elde edileceğini zannetmiyorum ama en azından haber olmak.
Şey ne diyorsun?
Ya da bir ihtiyaç olduğunu duyurmak açısından böyle bir atraksiyon mu diyelim artık, girişim mi diyelim. Yapmışlar.
Bazı şeylerde, gazetelerin sitelerinde ve televizyonların sitelerinde şeyi görüyorum artık. Yani algılıyor ve seni sokmuyor siteye.
Var öyle bir şey. O tabii ki adam o hizmeti sana sunmak zorunda değil. Hani bir şey diyemezsin. Tamam. Ziyaretçi kaybeder. Onun da zararı odur. Ama demin başka konuda konuştuğumuz gibi senin bir web sitesine girip bir sayfayı okuman o siteye bir maliyet. Çok küçük belki, 0.001 kuruş belki ama bir maliyet. Ve senin gibi bilmem kaç bin kişi var, onu düşünmen lazım. Çok küçük de olsa maliyetin. Dediğim gibi adam sana 0.001 kuruş vermek zorunda değil. Vermek istemiyorum diyebilir. Onu yayın artık takdir edecek. Böyle yaparsın. Sayı, izleyici, takipçi sayın düşer. Artık dediğim gibi sadece o senin ilişkin. Ha, büyük resmi görürsen işte hep aylardır bizim zaten söylediğimiz şey. Banner denen saçma sapan kazanç sistemi, iş modeli bitmiş durumda şu anda. Hani hala devam edenler, bittiğinin farkına varmayanlar. Bitmiş durumda. O yüzden her türlü yayın kıvranmakta. Ars Technica ki internetin şaikasıdır benim gözümde, web sitelerinin en yükseklerinden, en prestijlilerinden birisidir. Evet. Condé Nast yayın yani grubunun yayını, öyle amatör iki kişinin kurduğu yayın değil. Ars Technica paralı üyeliğe geçiyor. Tamam, parasızı da sürüyor. Bizden duydular. Paralı üyeliğe geçiyor. Bir sürü geçmişte haberini yaptık. Bloglar, işte yayınlar buna geçti. Görüyorsun işte banner denen şey, banner'a tıklayıp da kuruşun kuruşunu kazanarak yayıncılık yapmak, profesyonel bir şey yapmak mümkün değil. Ha, ama banner amatör blogların bilmem ne gelir modeli olmalıdır. Evinde, annesinin evinin arka odasından yayın yapan adam ancak banner'la çarkını döndürebilir. Kirası yoktur, stopajı yoktur, SGK primi yatırma derdi yoktur. Tamam, banner'dan gelen kuruş ona kar olur. Ama ofisin var, bilmem ne, duvarda vergi levhan asılı, stopajın var, aidatın var, sigortan var, var. Banner'la para kazanıp da bu operasyon yürümüyor.
Kesinlikle yürümez.
Bizi kastetmiyorum. Kimse için yürümüyor.
Kimse için yürümez.
Herkes, izleyiciler farkında değil, herkes başka işler yapıyor.
Evet.
Yayıncılığı devam ettirebilmek için ya da bu vitrini sürdürebilmek için başka işler yapıyor, danışmanlık yapıyor, çeviri yapıyor, firma olarak işte başka ne bileyim video prodüksiyon işleri yapıyor, yapıyor da yapıyor.
Ajanslık yapıyor.
PR ajansı oluyor falan filan, mecburen.
Abi dünyanın hangi ülkesinde bir insan hem gazetecilik yapıp hem de ürünü, yani bir ürünün temsilcisi olabilir ki? Yani
ya bunlar öyle saçma sapan şeyler oluştu. Dedim ya işte bu basın operasyonunun sürmesi için başka işler yapılıyor. Olmaması gereken bir sürü iş başladı böyle. Evet, adam hem satıcı hem değerlendirmesini de kendi yapıyor. İşte bu hep şeyden, sıkışmaktan olan şeyler.
Hala beni de ısrar edenler de ne yapıyor? Çok yüksek izleyici rakamına ulaşman lazım.
O zaman da işte şey, öyle bir şey görüldü ki 3 nokta işte. Haberler başlıyor. Çünkü banner kuruşun kuruşunu kazandırdığı için adam sürüme oynuyor. Öyle bir şey dedi ki, o şehirde bomba patladı. Böyle aptalca başlıklar. Bu hafta çok böyle laflar söyledik ama üst üste geldi. Buna da başka saygı duyulacak bir şey yok yani. O şehirde bilmem ne oldu işte. O bakan şunu dedi. O bakan öyle bir şey dedi ki. Şunu dedi olur mu? Öyle bir şey dedi ki. Buna da saygı duyulacak bir tarafı yok yani. Bu rezilliğin ta kendisi.
Tabii.
Bütün bu olay bu işin işte bir gelir modeli olmamasından.
Aynen öyle. Ta en başından beri, yani internetin kuruluşundan beri. Yani
banner diye amatör bir iş modeliyle profesyonel operasyonlar döndürmeye kalktığında bu sonuç oluştu.
Evet.
Ve bu böyle gitmeyecek. Bak bunlar son seneler. Kırılacak. farklı yerlerden. Kimisi bırakıp gidecek, kimisi abonelikli olacak, kimisi ne bileyim aboneliksiz ama bilmem neli olacak. Olacak da olacak.
Tabii. İşte bu kriptocular da işte böyle çırpınıyorlar. Heh,
bir de böyle bir şey çıktı.
Abi en tehlikelisi içeriğin reklamlaşması.
Tabii ki, tabii ki. Çünkü
herkesin
orada
hadi reklamı engelledin.
Hiçbir şeye güvenemiyorsun.
Evet.
Şimdi şöyle bir durum var. Yediği, içtiği her şeyi işte gösterip ilgi toplayan arkadaşlar ortaya çıktı. Sonra bunlar tabii ki ilgi toplamaya başlayınca firmalar hani gel üzerine hı-hı para verelim, gel ne olur bizde kokoreçe fotoğrafını çek yollaya başladılar.
Aynen,
fakat evet, o arkadaşlar şöyle ilginç bir durumdalar. Şimdi adam şey dese hakikaten işte güzel bir şey görse onu paylaşamıyor. Hı-hı. Ya da paylaşsa herkes yine işte parayı aldı paylaştı diye bakıyor. Hakikaten ya şurada bir simit yedim çok güzeldi diyemiyor adam. Ya kimse inanmıyor artık. Hı-hı. Çünkü yaptığı her şey ticari olarak görülüyor. Ama işte geçimini de oradan sağlamak da bunu ne kadar önemsiyor. Bilmem içtiği ilacı bile sponsorlukla alan adam var.
Öyle. Şaka falan zannedecekler. Yani öyle
değil,
ama.
Değil değil. Gerçekten öyle.
Bak bu adamlar da Rus araştırmacılar süper bilgisayarları kullanarak kripto para üretmişler.
Evet, bunlara vermişler nükleer araştırmalar yapsınlar diye. Süper bilgisayar dediğimiz evet yani bir sürü bilgisayardan oluşan bir cluster, bir bilgisayar grubu. Müthiş bir işlem gücü sunan bir bilgisayar grubu. Bu araştırmacılığın emrine vermişler. Adamlar da hemen kripto para üretmek için çalıştırmış bu iş gücünü. Ortaya çıkmış falan filan. Ne yapacaksın? Bu kripto para işi neye yaradı merak ediyorum açıkçası. Böyle şeyler dışında ne sorunu çözdü? Adama milyon dolarlık sistem emrine veriyorsun. Ya. Dünyanın sırrını çözsün diye. Bunu yapıyor. Bir yandan da şey ne gidip onunla da konuşsan kardeşim diyordur işte 3 kuruşa çalışıyoruz. Karnımız doymuyor. Ne yapalım diyecektir. Her meselede olduğu gibi burada da bir ak kara yok.
Evet. Avrupa Merkez Bankası kripto paralar konusunda bir yasaklamaya gitmeyince
evet,
birazcık yükseldi.
Çünkü yasak bekleniyordu. Hmm. O yasak öyle bir karar gelmeyince piyasası can hareketlendi.
Hareketlendi.
Ama yine değerler düşük geçen
eskisi
aylara göre.
Eskisi gibi değil tabii evet.
Ama işte o beklenen yasak falan gelmedi.
Bu Qualcomm'la Broadcom'un bir satın alma olayları vardı geçtiğimiz.
Milyar, bilmem evet, kaç milyar dolarlık bir pazarlık.
Geri çevirmişti Qualcomm. Fakat görüşmelere devam etme kararı almışlar. Hani ne konuşacaklar bilmiyoruz ama.
Evet, öyle bir şey var. Genelde bu haber Broadcom'da o para var mı şeklinde
evet,
bir şaşkınlık yaratıyordu. İşte var.
Ama adamlar Qualcomm alıcı. Beğenmiyor. Qualcomm beğenmiyor o parayı. Diyor ki ya bu rakam bizim değerimizi düşürüyor diyor bu adamların önerdikleri rakam. Onları konuşacaklarmış. Niye bu teklifi veriyorsunuz? İşte daha yüksek veremez misiniz falan. Bakalım.
Hadi bakalım.
Amerika'nın istihbarat kuruluşlarının neredeyse tamamı vatandaşlarını Çinli telefon markalarından uzak evet, tutma konusunda uyarmışlar. Durma
ya
konusunda.
O kongrede bir konuşma sırasında öyle bir laf edilmiş hani direkt vatandaşlara açık mektup falan şeklinde yok, değil ama tabii, öyle bir laf etmişler. Diyor ki bu diyor bu cihazlar bizim değerlerimizi paylaşmayan devletlere bilgi sızıntısı yapabilir gibi bir laf etmişler. ZTE ve Huawei'yi kastediyorlar. Zaten iki firmayla da bir Amerika'nın bir sorunu var.
Var.
Geçmişten beri. Ya bilemiyorum tabii şu var. Bu ekonomik bir savaşın bir içindeki bazı tabii, vuruşmalar. Tabii. Politik bir savaşın içindeki bazı vuruşmalar. Ama bir yandan da tabii şey diyorsun. Ya adamlar tabii biliyor bu işlerin nasıl yapılacağını. Dolayısıyla bilen olarak rekabet istemiyor. Kendisi yaptığı için rekabet istemiyor. Başkası yapsın istemiyor. Bir şey diyemezsin. Hani bunların hiçbirini ispatlamanın bir yolu yok. Çeşitli yaşanan küçük olaylar geçmişte gündeme geldi. Birleştirip bir büyük resim oluşturursun ya da oluşturduğunu zannedersin. Belki yanılıyorsundur. İspatlanabilecek şeyler değiller.
Tabii. Bu arada tabii ki firmalar Huawei'de, ZTE'de biz Amerika'nın bütün kanunlarına uyuyoruz. Hiç öyle şeyler diyor, yok diyor.
Tabii şu da yok. Şimdiye kadar hep her zaman bazı cihazlarımızın bilgi çaldığı, bilgi aktardığı söylenir. Windows'un şeyinden, Pentium 3 işlemcisinden falan her bu zamanlara kadar. Tamam da bugüne kadar bunu yakalayıp da aha yakaladım giden bilgiyi kaçarken buyurun diye koyabilen yok. Tamam bir iki tane mesela ne bileyim OnePlus'ta falan bazı şeyler oldu ama onlar da genelde o firmanın kendi operasyonuydu. Bir hükümet operasyonu gibi şeyler değildi biliyorsun. Bugüne kadar mesela Pentium 3 işlemcinin seri numarası meselesi vardı. Her Pentium 3 işlemcilerin unique yani her işlemciye özel bir seri numarası içinde vardı. Bu çıktığında tabii ortalık karıştı. Intel de dedi ki bak koyuyorum iki tane işlemciyi buraya internete. Hadi hani ne yapıyorsanız yapın bulun belirleyin bilmem ne. Hodri meydan. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki. Şimdi aynı şekilde işte Windows 10 datalarımızı çalıyor. Windows 95 bilmem ne yapıyor. Çok tutarlı güzel iddialar var. Ciddiye alınacak iddialar var. Fakat şimdiye kadar o Windows 10'un çaldığı datayı yakalayabilen ne yok. Bu da var yani. Bu da var.
ZTE'de galiba işte, şey diyor.
ZTE'nin de çaldığı bir şeyi bulabilen var mı? Ha dersin ki yani NSA biliyordur da açıklamıyordur. Tamam. Yani hiçbir zaman bilemeyeceğim ki ben bunu.
Kibar bir ifadeyle de şey diyor ya zaten Çin sizin her şeyinizi üretiyor. Hani evet. Bir yandan da.
Tabii ki o en büyük sorun.
Nokia'dan bir haber. Satın aldığı Withings firmasını incelemeye almış.
Sağlık ürünleri
evet.
Üreten bir firma satın almıştı. Galiba bu hafta kapamaya mı karar verdiler?
İşte o incelemeye almak.
Ciddi oranda işten çıkartma.
Evet, iyi bir şeye işaret etmiyor.
İşten çıkartmalar başladı. O herhalde Nokia'ya yaramayacak.
Evet, zarara yazılacak.
O girişim.
Nvidia'nın yeni grafik işlemcisi Turing çekirdeğini içerecekmiş. Biz Amper diye bekliyorduk.
Amper biliyorduk. Arada bir yan kulvarda Volta diye bir şey var ama Volta şey olmayacak. Oyun kartı haline gelmeyecek belli. Fakat Amper deniyordu. Turing. Tabii ki şu var. Bunların hiçbir resmi açıklama olmadığı için. Hani Amper dediniz Turing çıktı diye kavga edecek değilsin. Bu Turing tabii Alan Turing. Büyük bilgisayar kavramının kurucularından en önemli bugün şifreleme bilmem ne diyorsun işte kripto para falan diyorsun hepsinde atası olarak imzası olan çok büyük bir bilim adamı mı diyelim matematikçi mi diyelim bilişimci mi diyelim üstad. Nvidia'da zaten hep bu üstadlardan gidiyor uzun süredir. Yakışır. Neden olmasın. Fakat daha ilginci bu Turing ya da Amper her neyse çok yakında geliyor gözüküyor.
Öyle gözüküyor evet. Önümüzdeki ay gibi.
1-2 ayda hayatımızda gözüküyor. Şeyde tartışma var. Bunlar işte 2060, 2070, 2080 gibi mi olacak? 1160, 1170 gibi mi olacak? O çünkü Nvidia'nın açıkladığı bir şey yok. Tahminlerde bulunuyor. Herhalde 1100'lü falan olmaz da ben 2000'li falan kartlar olur herhalde. Yeni Nvidia kartlar geliyor gözüküyor. Evet. Net olan tek şey bu.
Evet. Huawei Best Buy sitesinde Mate 10 Pro için sahte incelemeler yayınlatmış. Bu da ortaya çıkmış. Silmiş tamamı. Sonra yüzün üzerinde sahte inceleme.
Evet böyle bir şey. Bunu genelde tabii ajansla yaptırıyorlar. Bu geçmişte bu Nvidia falan da böyle yakalandı. Çeşitli şekillerde. Ajansla yaptırıyorlar. Kötü bir operasyon. Yani çok anlamsız diyeyim. Anlamsız da demeyeyim de hani spamın en ilkel hali. Eskiden abi, bizim web siteleri varken onların mesaj panoları vardı. Orada hep şey olurdu böyle adamın bir üye olur ilk mesajı. Ya ben gezerken işte şöyle bir site gördüm. Hmm. Ya da işte bir ürün şöyle bir ürün gördüm.
İlk mesaj.
Ha, şu iyi midir ya da işte kimisi iyi midir falan diye sorar. O belki masumdur ama kimisi işte çok beğendim falan filan. İlk mesaj bir mesaj devamı da yok. Artık kimse bunu yemiyor tabii ki. Yani spamın en ilkel hali. Onun gibi bir şey burada da. Şimdi birazdan bunun bir haberi daha var. Böyle bir haber daha var.
Şimdi bu arada nasıl yani yakalanmışlar?
2018 yılında firmaların bundan
Evet biraz daha kafayı çalıştırsınlar bari. Hani çıkmamış ki telefon. Ne o kadar çok güzel övgü yağdırmışlar. Telefon yok, çıkmamış. Neyin şeyini yapacaksın? İncelemesini yapıyorsun. Ve işin acı tarafı Mate 10 Pro çok güzel bir telefon. Yani gerçek incelemeleri de zaten olumlu çıkar onun. Bir satışa giderse.
Şimdi bir de Amerika'da zaten işte 2 dakika önce konuştuk. İşte, evet. Başın belada senin. Üzerine böyle operasyonlar yaparak zaten güvenilmez bir firma imajı veriyorsun.
Evet.
Bu imajı güçlendiriyorsun. Hata işte. Nereden baksan hata.
Yani. Oyun dünyasına geçeyim. Warhammer Vermintide 2
çıkacakmış.
8 Mart'ta çıkıyormuş. Bu ne abi? Bunun türü ne?
Şimdi Vermintide co-op oynanan bir oyundu. 4 oyuncuyla. Birazcık belki Left 4 Dead etkisinde ama Warhammer dünyasında, Warhammer Fantasy Battle dünyasında geçen bir oyundu. Bayağı başarılı oldu ama Türkiye'de tutmadı açıkçası. Pek oynayan bir iki kişi tanıyorum. Sevmedi insanlar. Onun aslında dediğim gibi başarılı bir oyun. İşte ikincisi geliyor. Yine 4 arkadaş co-op dalıp senaryoyu ilerletmeye çalışan. Bunlar aslında hani senaryo gibi değil de birazcık maç gibi oluyor bunun, bu oyunların level'ları biliyorsun. Left 4 Dead'in hep bunlar. Mirasçısı, takipçisi. O oyun tarzı da devam ediyor.
Evet.
Hepsinde.
Valve kendi oyunları için inceleme yazan geliştiriciyi Steam'den çıkardı.
İşte o da Huawei'nin dedim benzeri. Adamlar ufak bir firma. Yöneticisi firmanın mail atmış bütün çalışanlara. Bizim demiş kendi oyunlarımızı alın ve review yazın Steam'de. Bu ortaya çıkmış falan filan tartışmalar. Adamları zaten 1-2 oyunu olan ufacık bir firma Steam'den çıkartmışlar. Bu Steam'deki incelemeler Valve için 1-2 senedir büyük bir sorun oldu. Çünkü kimi oyunu firmadan hediye almış adamlar şey yapıyor, inceleme yazabiliyor falan. Bu artık mesela gözüküyor. Sen bir inceleme yazdığında okuyanlar şeyi görüyor. Bu adam bu oyunu satın mı aldı, bedava kod mu kullandı falan. Uğraşıyorlar işte, kalitesini arttırmaya çalışıyorlar. Daha çünkü insanların satın alma kararlarını doğru şekilde etkilesin diye çalışıyorlar. Zor bir durum.
Öyle.
Çözmeleri zor bir bilmece. Çözeceklerdir de. Zor.
Atari de coin, kendi coin'ini yapmak istiyormuş yani tabii.
Ya, ya bu ciddiye alınacak bir şey mi Allah aşkına?
Yani.
Sen de yaparsın.
Yani herkes
yapar. Teknoseyir de yapar. Bu tabii. Kripto paraların böyle bir şey yok. Ya niye? Niye? Atari oyun dışında hiçbir şey yapmıyor. Hani ürünlerde.
Yok.
O konsol çıkacaktı.
Yok.
Kimse ne olduğunu da anlamadı.
Anlaşılmadı da.
Ortada da yok. Ama şey de belki başarıdır. Her şekilde kendini gündemde tutmak böyle. Bu da bir başarıdır belki.
Stok değeri artmış, borsa değeri artmış. Borçlarımızı da temizledik diyor. Ne yaparak temizliyorsun onu anlayamadım ama herhalde şey bu lisanslardan falan mı elde ettikleri şeylerle.
Biz de para çıkaralım. Ha, düşer hemen şey olur. Haftasına yasaklanır.
Yok. Şey, anahtarlıkları o parayla satacağız işte.
Parayı nereden alacaklar?
Nasıl oluyor bilmiyorum. Şeyi, onun vardır bir yöntemi. Evet, şimdi...
Anahtarlık mı var yeni?
Yeni anahtarlık
mesele
var.
Mesele bu mu?
Evet.
Bütün lafı oraya getirmek için mi?
Yok canım. Anahtarlık çaba. Zaten hani yapacağımızı duyurmuştuk ama hani artık fiziki olarak da elimize ulaştı.
Bu seferkinin tasarımı farklı.
Farklı.
İsmail Ozanizci yine uzmanlığını kullandı. Farklı
yine
bir tasarım
öteye
yaptı.
Öteye taşımış. Yani bir önceki anahtarlık da iyiydi.
Şunun ufağı.
Evet.
Onun ufağı ama bayağı ufağı.
Bayağı ufağı. Ne zaman satışa çıkacak diye soruyorlar. Şöyle bir soru var abi. Biz şeyi kapattık aslında mağazayı. Bir şey satmıyoruz şu anda. Abonelik sistemi için yeniden yapılıyor. Çünkü benzer altyapı kullanılacak. Hepsi bir arada olsun istiyoruz. Bir de tabii şey var. Hani Mart ayı biliyorsun. Teknoseyir'in doğum günü.
Evet.
Biraz da hani simgesel değeri var. Mart ayı bizim hani bu işlerin hedef ayı diyebilirim inşallah. Tuttururuz.
Mart ayı dert ayı değil miydi ya?
İşte bir tekno seyir doğmuş ay.
Sana daha bonilik mabonilik de dedin. Şimdi ben de bir sürü laf ettim banner'la olmuyor bu işler falan. Güzel. Bunlar hep kurmaca gibi oldu şimdi.
Ama biz aboneliği ne zaman ettik abi? Evet. Kimse yoktu ortalıkta.
Dur bakalım. Hmm. Ne olacak? Ben TeknoSeyir'in aboneliği bilmem nesi bir şey. Hani kendi bizim için birinci plan ya da hayatın en büyük gerçekliği o da. Ben işin daha büyük kısmına bakıyorum. Tabii. Bu internetin hali ne olacak?
Aynen.
Şu anda internette bir ISP'ye bir abonelik parası ödüyorsun. Bilgi okyanusuna açılıyorsun. Arada saçma sapan şeyler de var ama her şey de bedava. Hmm. Yani erişebiliyorsun her şeye. Bu kadar ama bu bilgi bedava üretilmiyor.
Tabii.
Bedava ürettiğini sanan bile farkında değil. Yani sonuçta adam yaşıyor, bir ekmek yemesi lazım. Şey, ekmek bedava değil. Ben internete yazdığım hikayeleri bedava koyuyorum diyen adam bile tamam, o hikayeyi sen bedava sunuyorsun ama onun da sana maliyeti var. Sabahtan akşama kuru ekmek yedin, işte 3 lira 4 lira para harcadın. Bu model son nefeslerini vermek üzere diye düşünüyorum.
Yalnız bak, biz internetin hani emeklemelerinden beri bu işin içindeyiz. Şeye gördük ya, yani ilk siteler ne kadar basit şeylerdi. Şimdiki geldiğimiz nokta internet artık televizyonun yerini almış durumda.
Tabii ki, da o tabii var ki. Yani. Şimdi YouTube diye bir şey var. İnsanlar bir şeyler üretiyor. Ha, görmek bile istemeyeceğin şeylerin yanı sıra çok profesyonel, çok düzgün. Televizyon ki hani bir kriterdir. Hı-hı. Televizyon kalitesinin üzerinde bir şeyler yapan adamlar da var. Biz öyle değiliz ama Hı-hı. var, yapanlar Hı-hı. var. Çıtanın yükselmesi maliyeti şunu da getirdi. Şimdi ben çok verdiğim bir örnek var. Böyle üniversite sohbetlerinde falan. Şimdi burada da tekrarlamış olacağım. Ben zamanında dijital fotoğraf makinem yoktu. Webcam ürünlerin incelemelerinde fotoğrafları webcamle çekiyordum.
Evet, biz de öyle yapıyorduk.
Kimse bir şey demiyordu. Çünkü Hı-hı. biliyorlardı yani bu amatör bir adam. Evinin zaten arka odasında çekiyor falan. Tamam. Öyleydi. Şimdi bugün yapsan kimse buna saygı duymaz. Çünkü seviye yükseldi. Hı hı. Artık herkes düzgün ışıkla çekiyor. Ya da işte ciddiye alınacak herkes. Hı hı. Düzgün ışıkla çekiyor. Ortalama bir cep telefonu da olsa bir fotoğraf makinesi var. Hı hı. Yüzüne bakılır fotoğraflar üretecek. Bugün öyle bulanık bilmem ne 320-200 fotoğraf koysan kimse sana anlayış falan göstermez. Abi çocuk o kadar yapabiliyor demez. En fazla kapar geçer. Ya da yorum yazabiliyorsa işte kötü bir şeyler yazar. Yürüdü gitti iş. Büyüdü tabii ki. YouTube'da da böyle. Yaptığımız her işte böyle. Ama bunların hepsi de maliyet.
Öyle.
Biz 720p ile mi başladık?
Evet.
720p çözünürlükle başladık. Full HD oldu. Hı hı. Çok kısa süre içinde 4K istendi. Oyun videolarında 60 kare istendi. Yarın öbür gün belki işte HDR büyük olasılıkla bir sonraki adım. Belki daha sonra çıkacak başka fantastik teknolojiler olacak. Ayak uydurmak zorundasın bu ilerlemeye. İnsanlar da bunu talep etmeye haklılar. Fakat bir maliyeti var. Yarın öbür gün işte üzerine bir de bilmem ne 8K olunca aynı süreç yine tekrarlanacak. Tabii ki bizim tarafta da maliyet tarafı var bizi etkileyen. Biz de onu düşünüp çözmeye çalışıyoruz o bulmacayı. Seni izleyenler tabii ki haklı olarak isteyecekler. 8K çıkmış, niye sende yok diyecek. Haklı adam, yeni televizyon aldım diyor. Siz diyor, sizi diyor izlemeyeceğim ben. Native 8K izleyeceğim diyecek. Haklı diyecek tabii ki. Sen işte yanıt verebilecek misin, veremeyecek misin? O da senin derdin. Bu yarışla bir yerde ölüp kurtulacağız. O zamana kadar sürecek bu karşılıklı hamleler.
Öyle. Bedava bir şeyden bahsedeyim bari abi. Electronic Arts On The House olayı var ya, onların hani şey veriyor, oyun veriyor EA orijinden.
Hemen hemen her ay bir oyun veriyor.
Bu Dead Space'i
veriyormuş. Dead Space'i vermiş. Oynamayan var mıdır bilmiyorum. Çok güzel bir oyundur. Özgün bir oyun. Ama çıkalı bayağı oldu. Hı hı. Bence çok güzel. Bugün hala zevkle oynanabilecek bir oyun. Origin'de bedava sunulmuş.
Şeyin özelliği o işte, hikaye tabanlı oyunlarda o hikaye eskimediği için alıp oynuyorsun hani senaryosunu vesairesini.
Tamam. Öyle öyle, bir de özgün bir oyun. Evet. Bir şeyin işte ikisi, üçü, 97, 98, 99'u değil de sıfırdan çıkmış bir oyun. Bence oynamadıysanız hala oynamaya değer bir oyun.
Evet. Haberler bu kadarmış benimle yani ben tabii.
Başka arada bedava verilen başka oyunlar da oldu da onlar bir gün mesela 14 Şubat'ta King of Fighters 2002 mi ne 2001 mi GOG'da verildi. 14 Şubat'ta yapacak işi olmayanlar onunla teselli buldu. Arkadaşlarını döverek. Ya iyi bir fikir bence, iyi bir zaman geçirme yöntemi. Ama o bir günlük falandı.
Bu hafta sonu da şey, Rainbow Six Siege'i oynamak bedava.
Oynamak bedava. Evet. İndirebilirsen
tabii,
kısa sürede tabii, hafta tabii. sonu oynarsın.
Evet, çok güzel oyun yani bu arada. Hani oynamayanlara çok
şiddetle tavsiye ederim. Ben hiç oynamadım, çok da merak ediyorum. Abi, benim sevmeyeceğimi biliyorum da birisi senin, oynarken göreyim bari.
Müthiş böyle bir şey var, gerilim var oyunda. Zaten 5 kişisin. Karşı tarafta 5 kişi. Bir taraf saldırırken bir taraf defans yapıyor. Olay bu aslında ama defans yaparken kuru kuru defans değil. Bir sürü alet edevatın var seçtiğin karaktere göre. Camları işte kapıyorsun. Tahtayla da kapayabiliyorsun. Demirle de kapıyorsun. Şimdi demir olursa karşı takımın adamı da o demiri açacak adamdan olması lazım. Yoksa kalıyor dışarıda.
Ne oldu, bitti oyun.
Başıma geldi. Ya bende patlayıcı yok. Tek kaldım. Takımdaki herkes ölmüş. Adamlar o kadar güzel kapatmış ki geldi. Öyle kaldım dışarıda.
Dışarıda dolanıp
süre var, bitiyor.
Küfür edeceksin içeri. Evet. Açın lan,
çıkın. Aldık. Allah çok Allah. Zevkli bir oyun ama yani deli zevkli bir oyun.
Ama o zaman şey lazım. Kulaklık, mikrofonla iletişim lazım. Şöyle diyeyim. Böyle durumlara düşmemek için.
İletişim kuran bir takımı yenmen neredeyse mümkün değil. Eğer sen kurmuyorsan. Hani senin takımın sessizse.
Tek kişi yapılabilecek bir şey var mı?
Bir iki karakter tek başına çalışabiliyor ama hani çok zor abi.
O zaman bana beni zaten geçti.
Çok zor.
Beni geçti.
Ha, oyun modları var ama. Tek kişilik Lone Wolf modu seçiyorsun. İşte bir binayı teröristlerle dolduruyor. Sen dalıyorsun tek başına. Ya da işte bir arkadaşını çağırıyorsun. Beraber dalıyorsunuz.
Arkadaşım olsa başka şeyler oynarım zaten. Hı. Onu niye oynayayım?
Yani tek kişilik modu da var oyunun, onu söyleyeyim. Ama hoşuna gider mi o ayrı konu.
Vurulunca hemen ölüyor musun?
Vurulunca neredeyse hemen ölüyorsun. Neredeyse. Ya da şey oluyor, bir arkadaşın seni diriltebiliyor. Birazcık sürünebiliyorsun. Hani öyle kalıyorsun, kan kaybediyorsun belli bir süre.
Dinlen, güçlen
o
yok mu?
Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Kalıcı hasar. Armor da yok. Yani toplayacağın bir armor yok. Ama
peki.
Birazcık onlar da şey yaptı. Hani gerçek para kattılar oyunun içine ilk baştan beri ama önemli değil. Hani oynayarak karakterleri unlock ediyorsun zaman içinde, sıkıntı olmuyor.
İşte hafta sonu deneyeceksin. Eğer sararsa satın alacaksın. O da firmaların bence akıllıca bir pazarlama sistemi. PC'de mi bu böyle?
PC'de tabii.
Konsolda çünkü uzun süredir bu hafta sonu bedava işi var da PC'de pek haberim yoktu benim.
Evet, haberlerim böyle Levent abi.
Şey böyle. Bu hafta çok bir gündem yoktu.
Evet.
O yüzden
şeyi çok böyle beğendiler.
Kotardık.
Tozlu raflar bölümünü.
Tabii tam tozlu raflar mı tartışılır ama Super Nintendo'nun yenilerine öyle bakmış olduk. Onun şimdi bir geçen hafta şöyle bir gelişme oldu. Biz o bölümü çektik, yayınladık. Nintendo bir açıklama yaptı. Bizim yayınımızın üzerine tabii tepki olarak değil ama hayırlı bir açıklama. Dedi ki bu bulunmadığından bizim de şikayet ettiğimiz 8 bit cihazın o yenisini, NES klasiği de bu Super Nintendo klasiği de biz üretip yıl boyunca satmaya devam edeceğiz dediler. Çünkü o özellikle NES ilk sistemin cihazı kesinlikle bulunmuyor. Onu alıp da zamanında stoklamış adamlar şimdi yüzlerce dolar, yüzlerce euro istiyor fiyatına falan. O işi bozacak Nintendo. Sürekli üretip satacağız dediler. Ama bir tarihte vermiş değiller. Dolayısıyla daha bulunabilirliği artacak gözüküyor.
Güzel haber.
Evet.
Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.